Kitabın adı Cassandra Damgası. Kitabın yazarı Cengiz Aymatov. Yayın evi Ötüken Kitap Evi. Basım tarihi 1997. Bu kaset Bakırköy Belediyesi Zuhrat Baba Görme Engelliler Kültür Sanat Merkezi kayıt stüdyosunda doldurulmuştur. Okuyan Sevgi Gemici. Birinci kasetin A yüzü. Ön söz. Cassandra Yunan mitolojisinde Priam ve Hekuba'nın kızı ve kehanetlerine hiç kimsenin inanmadığı bir kadın kahin olarak bilinmektedir. Cassandra'nın aşkını kazanmak isteyen Apollon ona yüksek kehanet yeteneği bahşediyor. Fakat Cassandra onun teklifini reddediyor. Apollon da buna cevap olarak Cassandra'nın doğru kehanetlerini ve hiç kimsenin ciddiye almamasını sağlıyor. Mitin daha geç varyantlarına göre Cassandra ve ikiz kardeşi Yelen henüz çocukken kehanet yeteneğini Apollon mabedindeki kutsal yılanlardan almış. Cassandra daha sonra Truva'nın başına felaketler getirecek, Paris'i yarışlara katılmak için ilk geldiğinde tanıyor ve Truva'ya gelecek belalardan kurtulmak için onu öldürmek istiyor. Olaylar başladığında ise önce Paris'i Yelena ile nikahlanmaktan vazgeçirmek ister, daha sonra tahta atı Truva'ya sokmamaları için Truvalıları ikna etmeye çalışır. Fakat yine hiç kimse ona inanmaz. Truva'nın işgal edileceği gece Athena mabedinde saklanmak ister ama Olyeus'un oğlu Ajax tarafından tapınağa sokulmaz ve tecavüze uğrar. Şehrin işgalinden sonra savaş esiri olarak Agamemnon'a verilir ve onunla birlikte kıskanç Klitemestra tarafından öldürülür. Antik dönemde gelecek büyük felaketleri haber veren fakat hiçbir zaman ciddiye alınmayan Cassandra'nın trajik hayatı birçok esere konu olmuştur. Eskil'in Agamemnon, Evripidus'un Truvalı Kadınlar, Likosronus'un Alexandra, Homeros'un Odesse adlı eserlerinde Cassandra tipine rastlıyoruz. 20. yüzyılda da bu tip edebiyata girmiş Eilenberg, Ernest, Schiller ve başkaları Cassandra tipine başvurmuşlardır. Dünya edebiyatında yakından bilinen Cassandra tipi Aymatov tarafından kendine özgü bir yöntemle ele alınmış, mitolojik konuya ve tipe hiç temas edilmeden çağdaş olaylar ve kaderi Cassandra'nınkine benzeyen çağdaş bir kahin, bilim adamı tipi ortaya çıkarılmıştır. Romandaki olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şehrinde cereyan etmesine rağmen herhangi bir somut bir ülke veya somut bir insan tiplemesi söz konusu değildir. Yazar, bütün ülkeleri, bütün insanları ilgilendiren, düşündüren, endişelendiren konuları ele alıyor. İnsanıyla, hayvanıyla, yeryüzündeki bütün canlı varlıkların hayatı için tehlike oluşturan olaylara dikkat çekiyor. Bu canlı varlıkların kaderlerinin birbirleriyle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğunu ve insanların kötü emelleri sonucu ortaya çıkan tehlikelere aynı derecede tepki verdiklerini vurguluyor. Biraz bilim kurgu, biraz fantastik unsurlarında yer aldığı romanın esas kahramanları uzaydaki eski Sovyet araştırma istasyonunda çalışan fakat zamanı gelince oradan ayrılmayı reddederek istasyonda kalan Rus bilim adamı Andrei Kolesov ki romanda karşımıza uzay rahibi Filofey olarak çıkmaktadır. Ve Amerikalı bilim adamı gelecek hakkında bilimsel tahminler yapan romanda geçen futurolog ismi bundan kaynaklanıyor. Robert Burke'tür. Rus astronot uzaydaki araştırmaları sonucunda ana rahmindeki embriyonları ilk haftalarda hayata tepki verdikleri ve şayet bu tepki olumsuzsa annenin alnında beliren sivilce gibi bir işaretle doğmak istemediklerini bildirdiklerini keşfediyor. Bilim adamı bu işaretleri Cassandra damgası, doğmak istemeyen embriyonları ise Cassandra embriyonu diye adlandırıyor. Romandaki bütün olaylar bu konu etrafında cereyan ediyor. Fakat yazarın dikkat çekmek istediği asıl bu embriyonların niçin doğmak istememesidir. Olayları tanrı, doğa, toplum, insan ekseninde ele alan yazar, çok ilginç, felsefi, psikolojik fikirler ortaya atarak bu soruyu cevaplamaya çalışıyor. Türk okurunun büyük ilgisini çekeceğine inandığımız bu roman, Cengiz Aytmatov'un son eseri olup ilk defa orijinalinden Türkçe'ye çevrilmiştir. Çeviride yazarın üslup özelliklerini korumaya çalıştığımızı ve orijinale yakın bir çeviri verdiğimizi söyleyebiliriz. Çevirinin Türkiye, Türkçesinin incelik ve kurallarına uygun olması için büyük emek veren ve tercümemizi yer yer Rusçasıyla da karşılaştırarak üslup ve ifade yönünden tasih eden rehber öğretmen Sabahat Söylemez hanımefendi ile Ötüken Neşriyat mensupları Nurhan Alpay ve Erol Kılınca teşekkürü borç bilirim. Profesör Doktor Ahmet Pirverdioğlu, Muğla 4.07.1997. Kassandra, Apollon'un aşkını reddedince onun tarafından cezalandırıldı. Bundan sonra hiç kimse onun kehanetlerine inanmayacaktı. Eski Yunan mitolojisinden. Henüz dünyaya gelmemiş olan veya bugün aydınlığında işlenen kötülükleri görmeyen kişi, yaşayan ve gören kişiden daha bahtiyardı. Eklasyast. Bu defa da geçmiş zamanlarda olduğu gibi önce söz vardı. Tıpkı o ebedi kitapta yazdığı gibi. Sonraki olayların hepsi sözlerin sonucuydu. Fakat olayla ilk karşılaşanlar günün birinde hayatlarının en sarsıcı hatırası olarak asıl bu olayı anlatacaklarını hiç ummuyorlardı. Ayrıca bu tanıkların hepsi hatıralarını benzer bir cümleyle ifade etmeye mahkumdular. O günkü inanılmaz olaylar bir polisiye romandaki gibi geliyordu. Aslında aynen şöyle olmuştu. Tribün gazetesi çalışanları başyazarının bir talimatını aldılar. Buna göre yazı işleri kurulunun yönetildiği katta acil olarak düzenlenen olağanüstü toplantı sırasında herhangi bir yere telefon açmak, telefonlara ve fakslara cevap vermek ve hatta gazete binasına ziyaretçi sokmak kesinlikle yasaklanıyordu. Her şey bu olağanüstü toplantıyla başladı. Gazete sayfalarında böyle bir bildiri yayınlamak ancak hayal edilebilirdi. Fakat karar vermek ve harekete geçmek gerekiyordu. Sorun çözümsüz bir şekilde duruyordu. Ya öyle ya böyle. Ve bütün kıtalarda fikir hükümdar. İmajını büyük bir katiyet ve kıskançlıkla koruyan tribün de tabii ki bu ayarmaya, daha sonra muhaliflerin de kaydettiği gibi şeytani ayartmaya karşı koyamadı. Çünkü bu dünya çapında sansasyon yaratacak kadar büyük bir yemdi. Gazete bu materyalin bütün yayın haklarını almış ve risk etmeye, banko yapmaya karar vermişti. İnsanlık tarihindeki bu en inanılmaz belge hemen yayınlanacaktı. İşte o zaman olaylar henüz başlamadan gazete yorumcularından birisi herkesin hatırlayacağı bir şey söyledi. O baskıdan yeni çıkmış sayfayı elinde tutarak, "Evet arkadaşlar, tarih düşünce sınırları dışında tıkandı. Hepsi de bizim tribün gazetesinde. Artık bu çizgiyi kimse aşamaz, daha yükseğe atlayamaz. Daha sonrası ise zaman gösterir. Bu nasıl bitecek göreceğiz," dedi. Kafasını salladı ve ekledi. "Ama arkadaşlar, özür dilerim, sizi uyarıyorum. Artık herkes kendini düşünsün. Bir saat sonra ne olacağı belli değil. Açıkçası korkmak için pek çok neden vardı. Herkes bunu anlıyordu. O gün gazetecilerin ruh hali her saat değişiyordu. Bazen başyazardan gelecek röportajlar için burada staj gören iletişim fakültesi öğrencilerine kadar herkesi bir umutsuzluk sarıyor ve onlar kapalı kapılar arkasına saklanarak masalarından kıpırdamıyor ve birbirleriyle konuşmaktan kaçınıyorlardı. Öte yandan bunun tam tersi çılgın bir karmaşa da yaşanıyordu. Hepsi heyecandan parlayan gözlerle koridorlarda, odalarda dolaşıyor, aralıksız konuşuyorlardı. Ama başka bir şey de düşünme zamanı gelmişti. Şüphesiz her an gelebilecek kızgın kalabalığın saldırısından korunmak için kapı ve pencereleri barikatlamak gerekecekti. Çünkü sel gibi gelen Sokak kalabalığının hiçbir polis kuvveti durduramazdı. Camları kırması, telefon makinelerini yere çarpması, mobilya ve araçları parçalaması bu skandala yetişen televizyon muhabirlerinin objektifleri önünde bir anda tüm dünyayı karıştırmaya, insanı bizzat Tanrı ile karşı karşıya koymaya cesaret eden gazetecilerin yakasına azgınca yapışmasını için gereken tüm nedenler ortadaydı. Fakat şimdilik hiçbir şeyden habersiz insan kalabalığı muazzam Amerika şehrinin sokaklarından mutat bir şekilde geçiyor, canlı bir nehir gibi cam gökdelenlerin önünde coşkunca akıyor, yine bunların yanında parlayan araba seli hiç aralıksız hareket ediyor. Başkalarının üzerinden pırıl pırıl yanan helikopterler uçuşuyordu. Henüz dehşete kapılan kimse yoktu. Henüz şüphesiz nazarıyla bakılan dünya sırlarına tecavüze yeltenen, fesatçı gazeteyi elinde sallayarak meydanda bağıran kimse de yoktu. Ve henüz hiç kimse etraftakileri coşturarak şeytan yuvasına doğru harekete geçirmek üzere kışkırtıcı çağrıyı yapmıyordu. Tribün rekabetten korkarak acele ediyordu. Az daha gecikilse, koşarcasına yapılan baskı, yarım saat bile geç kalsa dünyanın herhangi bir yerindeki bir gazete, sonucu onun için ne olursa olsun uzaydan gönderilen bu materyali yayınlayabilirdi. İşin ucunda yeryüzündeki tüm canlıları yok edecek bir tufan olsa ve bundan sonra hiçbir yerde, hiçbir kimseye gazete gerekmese bile tribün kendi şansını kaybetmek istemiyordu. Beklenen, daha doğrusu kaçınılmaz dünya tufanının beşiği olan okyanus ise o gün tüm hareketli kütlesiyle yer küreyi sallayarak kıtalar arasında azimle dalgalanıyor, kendi kendini coşturarak ve ani dalgalar silsilesiyle kaynayarak muazzam akıntılarla oynaşıyor, devasa sahasında bütün kütlesiyle parlıyor ve ışıldıyordu. Futurolog, okyanusun kaynar magmasını yüksekten seyrediyor, Atlas Okyanusu üzerinde uçan uçağının penceresinden ona hayranlıkla bakıyordu. Sıra dışı bir şey olmamasına rağmen bu güneşli günde seyrettiği manzara onu büyülüyordu. Halbuki tüm bunlar sıradan, özellikle yüzlerce uçak yolcusu için mecburi olan görüntülerdi. Okyanus, sular, dalgalar, yeknesaklık, boş ufuk, o ise küçük bir insan gözünün sınırsız dünya sathını görebilmesinin ne kadar güzel olduğunu düşünüyordu. Bu da tesadüfü değildi. Hiç kimse, hatta bulutların altında uçan kartal bile böylesine engin görüşe sahip olamazdı. Sadece insan. Teknolojik başarının sunduğu suni şeyler sayesinde dünyaya uyum sağlamanın yeni kaynaklarını keşfetmiş ve ilahi güce erişmişti. Çünkü sadece Tanrı görünmez bir yükseklikte, görünmez bir hızla dünya üzerinden geçme ve dünyayı bütünüyle görme gücüne sahipti. Uçağın yeknesak gürültüsü altında boş zaman geçiren futurolog, İşte bunları düşünüyordu. Kendi kendisiyle kalmak ne kadar da çekiciydi. İçinde buz bulunan büyük bir bardakta altın gibi parlayan viskiden hafif sarhoş olan futurolog, kanındaki hoş coşkuya karşı koymuyor, tam tersi çok ender ortaya çıkan kendi kendine ait olma hissini biraz daha uzatmak istiyordu. Yan koltuğun boş olması, konuşmalarıyla onu meşgul edecek komşuların bulunması da büyük bir şanstı. Futurolog, Avrupa'ya olağan gezilerinden birinden dönüyordu. Yine uluslararası kongreler, enteller toplantısı, yine bu kozmopolit çevrenin yaşam tarzı olmuş, sonu gelmeyen tartışmalar, fikir ve düşünceler girdabında birbirine giren münakaşalar, bu defa da konu uygarlığın perspektifi gelişiminin tehlikeli tek kutupluluğunu ve diğerleriydi. Devamlı güncelliğini koruyan bu problemleri çözümlenmesine Harvard'da bilim adamının tüm hayatı harcanıyor ve daha da derinlere daldıkça o bu kehanet bilimini daha da kavruyor, fakat yaşamını sürdüren insan neslinin geleceğini öğrenmesinin imkansız olduğu duygusunu kuvvetleniyordu. Bazen sürekli kaderin önüne geçmeye can atmanın ne bugün, ne yarın, ne de 1000 yıl sonra, hiçbir zaman, hiçbir kimsenin bulamayacağı bir şeyi, yaşamın anlamını aramaya çalışmanın ne kadar sıkıcı bir iş olduğunu düşünüyordu. Ama bir de fikrinin sürekli geleceğe kaçışını engellemeyi dene. Üzülmemek, umutsuzluğa düşmemek, henüz ufuklarda belirenleri görmeye can atmamak elde midir? İstikbal çizgisi bulunmayan kader kısırdır. Zaman zaman kendini bilimsel soğukkanlılığa davet ederek tarihin tekerinin nereye yuvarlandığını objektif olarak çözmeye, kehanette bulunmaya cesaret etmek ne kadar da zordur. Bir de bu tarihin tekeri denilen şey nedir? Belki de hiç mi hiç yuvarlanamayan, darbeden okları parçalanmış ve yamulmuş bir şeydir. Çünkü henüz bilimde bu hareket türünü tümüyle kapsayan bir tarif bile bulunamıyor. Aynı zamanda ampirik ve dramatik olan kule, futurolojisinin ebedi özellikleri takribilik, taslaksallık ve tumturaklılıktır. Ve buna rağmen her şeyi açıklamaya ve kehanetlerde bulunmaya cesaret ediyor. O yüksek fakat sallanan kuleden yapılan bazı kehanetlerden kara yağmur bulutundan kaçar gibi kaçmak istiyor. Kendi tahminlerinden bile dehşete kapılıyor. Tarihin korkunç girdabından ve daha da fazla her yerde iktidarı yalnız ve sadece iktidarı ele geçirmeye çalışan, eski kötülükler yerine yenilerini doğuran karşı konulmaz güçlerin bastırmasından korkuyorsun. Çünkü kendi amaçları hakkında ne derse desin, her bir iktidarın kanında buyuru mevcuttur. Her şeye rağmen hakikati ve erişilmez ideali arayan gönül için futuroloji bu anlamda maruf bir azap ve işkenceydi. Hatta dilsiz, ilkel insanların bile yaptığı gibi geleceğin nasıl olacağını tahmin etmeye çalışmaktan, hiçbir karşılık almadan, belki de sadece mesihi duygulardan dolayı bu aceleci insan yavrularına tahmini gelişme yollarını söylemekten vazgeçmek futuroluk için çok zordu. Bu neredeyse kendi kendinden vazgeçmeye eş değerdi. Kaç yıl sarf etti bu işe? Çağdaş pragmatik toplumda hep yükseklerde kalmak bir kahin için o kadar da kolay değildi. Delfos rahibelerinin tanrılar adına ölüm veya zafer kehanetleri yaptıkları o güzel antik dönemler artık geçmişti. Maalesef 20. yüzyılda kahinlere bakış çok daha kibirli ve aşağılayıcıdır. Fakat bu da çok korkunç değildir. Futurolog ve meslektaşları kendi çevrelerinde, kendi mesleki ilgileriyle yaşarlar. Futuroloğun Avrupa'ya gidişi sadece kongrene değil, Frankfurt Main'da yayınlanan kitabın tanıtımı ile de ilgiliydi. Davetlilerden birisi Almanca Main kelimesi oynayarak şaka bile yapmıştı. Main üzerindeki büyük şehirde Main Meras Forderung, kendi kendime çağrım adlı büyük bir kitap yayınlanmıştır. Ve bu kitabı yazarın kendisi dışında kimse tekzip edemez. Kitapta ise o sakız gibi yapışan amatörlükten kurtulmaya çalışmıştı. Bu gerçekten kendi kendine, daha da doğrusu gençlik meraklarına bir savaş çağrısıydı. Asrın aşırıcılık salgınını ilk önce kendi içinde yenmeliydi. Tanıtımdan sonra basın toplantısı yapmış, imza dağıtmış, ardından Ren Nehri'nde yapılan kısa geziye katılmış ve gezi teknesinde Spiegel dergisine bir demeç vermişti. Nehir kıyısındaki kayaların çok yavaş hareket eden fonunda futurolojinin ihtiyar havarisinin fotoğraflarını da çekmişlerdi. Katılımcılardan birisi, "Şu eski kayalar senin görüntüne çok yakışıyor. Zaten kendin de bu kayalar kadar önemlisin," diye ince bir espri yapmıştı. O da bu espriye cevap olarak gülümsemiş, o zaman kitabı da Eski Kaya'nın Düşünceleri diye adlandırın demişti. Eski Kaya orada sesli düşünmek zorunda kalmıştı. Her türlü sorular soruluyordu. Bilimde hayatta kendi kendine çağrı yapmak ne demektir? Bu kendi tecrübe ve inançlarının teftişi demek değil midir? Havari'nin fikrince kötümserlik her zaman hayatın feci sonu mudur? Futurolojide maceracılık var mıdır? En nihayet kendini ne kadar iyi hissediyor? Ren şarabını nasıl buldu? Evet, bütün bunlar harikaydı. Amerikalılar hep böyledirler. Özellikle Alman kökenliler. Şimdi ise uçakta oturan Robert Berg, gergin maçtan sonra her şeyi unutmak, üzerindeki stresi atmak için soyunma odasına koşturan sporcu gibi efkar dağıtmak zihnini sürekli meşgul eden düşünceleri unutmak istiyordu. Fakat yine de yeni, belki de son kitabını düşünüyordu. Bitmeyen bir şeyi, kendi son şarkısını bitirmek zorundaydı. Tabii ki başarırsa. Eğer başarırsa, uzun yılların tecrübelerini ve araştırmalarına dayanarak düşünceyi yeni bilimsel tahminler düzeyine çıkaracaktı. Robert Burke'ün fikrine göre çağdaş insanlık çok yeni problemlerle karşı karşıya gelecekti. Bu problemler eskiden hiç bilinmeyen fakat tüm insanları etkileyecek derecede olacaktı. Yani ansızın güneşin soğuması veya tam tersi daha da ısınmasının her yerde ve herkesi etkileyeceği gibi. İnsanlık bu yeni problemleri kavrayarak sadece kendini feci bir şekilde yok olma olasılığını anlama yeteneğini göstermemeli, hem de en önemlisi bu anlama, hayatta kalmanın yeni yöntemlerinin ve yeni gelişme yollarının bulunması için bir dönüş noktası olmalıdır. En nihayeti tüm bunlarda yeni hayat tarzı ve yeni düşünce tarzının oluşmasıyla sonuçlanmalıdır. Bunları yazmak gelecekteki gelişim yollarını tahmin etmek Robert Burke'ün son şarkısı olacaktı. Fakat kısmet olmayacak mıydı? Muazzam bir çalışmaydı. Zaman ise amansızdı. Uçağın kanatları altındaki sonsuz okyanus hala dalgalarla oynaşan pırıltılarla titreşiyordu. Güneş, bulutsuz semalar, sınırsız boşluk, hızlı uçuş. Bütün bunlar sanki okyanus üzerinde ebediyen donmuş bir hareketti. Yaklaşık 1,5 saat sonra kıtanın sahil şeridi gözükecekti. Ve o zaman iniş başlayacak. Bu gökyüzü fasılası bitecek ve yine kalabalık havaalanındaki ilk adımlarla o insan batağına saplanacaktı. Uçuş hala devam ediyor ve bu yolda futuroloğu olağanüstü ve inanılmaz bir olay bekliyordu. O sıradan amatör bir fotoğrafçıydı. Fakat buna rağmen sürekli yanında fotoğraf makinesi bulundurur ve aklına ne gelirse görüntülerdi. Özellikle çeşitli sema resimlerine aşırı ilgi gösteriyordu. Karısı Jessie, evi dolduran ve hiçbir işe yaramayan sayısız resimlerle ne yapacağını şaşırmıştı. Sinirli zamanında kocasını foto kirletici olarak adlandırıyor ve bunlarla iyi bir ateş yakacağı tehdidini savuruyordu. Ama bütün bunlar Burke'ün ateşin hevesini söndüremiyordu. O kendisiyle alay ederek şöyle diyordu: "Ben bilimde de fotoğrafta da stratosferciyim. Bilimde hep mücerret anlamlarla uğraşıyor. Fotoğrafçılıkta ise gökteki bulutları objektife almak istiyorum." Bu defasında da güzel bir havada gezintiye çıkan çocuklar gibi gökyüzünde dolaşan garip şekilli bulutları görüntülemek için yüzünü pencereye yaklaştırdı ve makinesini hazırladı. Maalesef dikkate şayan hiçbir şey yoktu. Gökyüzü gayet temizdi. Birkaç küçük bulut parçası aşağılarda dolaşıyordu. Ve aniden kendi rotasında dönüş yaparak eğilen uçağın penceresinden okyanusta yüzen büyük bir balina sürüsü gördü. O kadar net, o kadar iri ve hareketli, o kadar çarpıcı ve görkemliydiler ki heyecandan nefesi tıkandı. Çünkü o bu balinaları sık sık rüyasında görüyordu. Rüyasında onlar okyanusta yüzüyor ve sanki onu da kendileri ile olmaya çağırıyorlardı. İşte bu sefer onlar gerçekti. İnanılmaz bir görüntüydü. Balinalar gökteki turna sürüsü gibi üçgen şeklinde yüzüyorlardı. 20 kadar vardı. Uçak doğruldu. Fakat balinalar hala görünüyordu. Dalgaları heybetle yararak ve kafalarından sular fışkırtarak kah derinlere dalıyor, kah devasa gövdeleri ile su yüzüne çıkarak ilerliyorlardı. Onların bu hareketinde uyumlu bir sebat vardı ve yollarından sapmadan, düzeni bozmadan ilerliyorlardı. Robert Burke her şeyi unutmuş, balina sürüsünün hareketinin gücü ve iradesine kapılmıştı. Aniden o balinalar arasında yüzdüğünü, kendinin de bir balina insan olduğunu, tepeden süzülen bahar yağmuru misali sırtından parlayan su sellerinin aktığını hayal etti. Okyanusta onlarla birlikte olacağını, beyninde derinliklerinden ansızın ortaya çıkan gizli kalmış bir seziyle anlıyordu. Bu düşünüşün gizemli anlamı da kalbinde aydınlanıyordu. Balinaların başına gelecekler, onun da başına gelecekti. İkisi de birbirine bağlıydı. Demek ki onlar boşuna rüyalarına girmiyordu. Hayır, bu hiç de tesadüf değildi. Acaba onlar bu saatte bu kadar acele nereye yüzüyorlar? Onu nereye çağırıyorlar? Hangi amaçla? Bu mesafeden bir şey alınacağına inanmasa bile deklanşöre bastı. Bir an sonra koltuğa monte edilmiş telefonun aksesine hızla sarıldı. Eve telefon açacaktı. Aceleyle banka hesap numarasını, şehir kodunu, ev telefon numarasını tuşlarken bir rakamı şaşırdı ve yeniden tuşlamaya başladı. Öyle bir durumdaydı ki susamıyor, birisiyle konuşma ihtiyacı duyuyordu. Ne oluyor? Neden Jesse telefonu açmıyor? Acaba nerededir? Belki de yola çıkmıştır. Beni karşılamaya bu kadar erken mi geliyor? Gördüğü balinaları karısına anlatmak için acele ediyordu. Sanki bunu görüştüğü zaman yapamazdı. Arkadaşları futurolog ile boşuna alay etmiyorlardı. O hatta rüyasında bile karısına sadıktı. Okyanustaki balinalar ise artık uzaklaşıyor, gözden kayboluyordu. Jesse diye telefon açılır açılmaz bağırdı. Rüyamda balinaları gördüğümü hatırlıyor musun? Evet, ne olmuş? Neyin var? Neredesin? Ben şimdi onları gördüm. Ben okyanusta balinalara rastladım, anlıyor musun? Bu müthiş bir şeydi. Hayatımda böylesine hiç rastlamamıştım. Bu, dur bakalım. Neden böyle heyecanlısın? Lütfen sakin ol. Sonra evde anlatırsın. Balinalarmış. Bizim burada öyle şeyler oluyor ki nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Herkes şaşırmış. Herkes tribün gazetesi okuyor. Orada. Uçakta bugünkü gazeteler var mı? Tabii ya. Nereden olacakmış? Siz uçarken burada neler olduğunu bir bilseniz. Bu tribün gazetesinin yıldırım baskısı. Şimdi radyo ve televizyonlar da haber verdiler. Herkes okumaya koştu. Ne olmuş ki? Politik bir skandal mı? Birinci kasetin A yüzü sonu, sayfa 17.